Yüz eser.
Boğaziçi Şıngır Mıngır. Salah Birsel.
Merhaba sevgili dinleyenler. Bu programımızda sizlere Salah Birsel'in Boğaziçi Şıngır Mıngır adlı eserini tanıtacağız.
Boğaziçi Şıngır Mıngır, okuyanlara tarihle, insanlarla, olaylarla iç içe geçmiş bir boğaz turu yaşatan özel bir eser. Dil, üslup, anlatım tarzıyla Boğaziçi'ni anlatan diğer kitaplardan farklılaşan çok keyifli bir eser. Bakın Enis Batur'un kitapla ilgili yorumu nasıl?
Boğaziçi, dünya coğrafyasının en güzel kesitlerinden biri. Doğanın, tarihin ve şimdiki zamanın benzersiz bir alaşımı. Üzerine çok şey yazıldı 2000 yıldır ama Salah Birsel'in Boğaziçi Şıngır Mıngırı başka. Günün her saatinde nasıl renk değiştiriyorsa Birsel'in üslubu da öyle.
Sevgili dinleyenler, gelin kitabın tanıtımına yazarın ilk giriş cümleleriyle başlayalım.
Cıngıl cıngıl dillerimiz, şimdi başlar zillerimiz. Bu kitap Boğaziçi'nin insan haritasını verir. Ona Boğaziçi'nin gizli tarihi desek de olur. Padişahlar, sultanlar, şehzadeler, sadrazamlar, damadı şehriyariler, vezirler, ferikler, ferik elmaları sıra sıra dizilip Boğaz'ı seyreder. Onlar seyreder, hatta onların seyrini seyreder. Boğaz'da yaşamak için yalısı olmak gerekir. Yalı içinde padişah bendeliğine yatmak gerekir. Nice bende ve yararlı olmamış kişiler Boğaz'ı ancak vıdı vıdılardan tanır. Dünya görmemiş ozanlarla İbadullah'ın irileri de olsa olsa eski püskü yalılarda yuvarlanır. Bir de levantenler, göksu frenkleri, zımmiler vardır ki onlar da Boğaz'ın ümüğüne sarılmışlardır. Daha geçmiş yıllara bakacak olursak, bostancıları görürüz. Onlar da Boğaz'ın kaçırılmasını önlemek için buradadırlar. Uzun lafı kestirmesi, Boğaz'ın tango rengi bu şap şap insan kalabalığından gelir. Ev, köşk, yalı, konak, kıyı saray. Bunlar yutturmacadan başka bir şey değildir. Ecel terzisi gelip insanlara urba geçirmeye kalkışsa Adem oğulları yine de ortalarda salınmaktan geri durmazlar. Diyeceğim, insanlar bir yerlerde yaşadı mı onları artık kimseler yok edemez. Bir Frank yazarı Flaubert bir de şunu der. Tarihteki kişiler bir sanatçının kafasında yaratılan kişilerden daha ilginçtir. Hadi yallah Boğaz için.
Boğaziçi Şıngır Mıngır adlı eserinde yazar Boğaziçi'ni ve İstanbul'u kendine has üslubuyla anlatıyor. İstanbul'un tarihi, yapı ve mekanlarını olaylarla iç içe geçirerek gözler önüne seriyor.
Her paragrafı bilgi yüklü olan eserde yazar çağrışım yoluyla konudan konuya atlayarak okuyucunun dikkatini hep taze tutuyor.
Galata Kulesi'nden Boğaz'a bir göz atalım ki bakalım Boğaz yerinde mi değil mi? Değilse yok yere bağdaşımızı bozmaya kalkmayalım. Kulpsuz ve ahıssız bir güğümü andıran 56 metre boyundaki Galata Kulesi'ne varmak için Haliç'ten fermencilerin oradan kendimizi bir mil kadar geriye çekmemiz gerekir. Böylece denizden de 100 metre yükselmiş oluruz. Galata Kulesi merdiven demektir. Daha sokakta 10 basamaklı bir merdiven vardır ki onu çıkmadan kulenin içine girilmez. İçeride ise bizi 5 merdiven daha bekler. Bunlar birbiri üzerine sallandırılmış 5 sahanlığa ulaşır. İlk katın merdiveni taştansa diğerleri tahtadandır. Merdivenlerin tümü 96 basamaktır. 5. sahanlıktan sonra 3 katlı tahta bir merdiven, ki bu da 45 adımdır, bizi alıp büyük bir odaya çıkarır. Burada yangın gözcüleri günün 24 saati İstanbullunun çıkaracakları yangını kollarlar. Biz isterseniz onları aldırmadan odanın içindeki helezon biçimli merdivenden kendimizi daha yukarı kaldıralım. Bu kez içinde Ayasofya Camii'nden yürütülmüş bir saatten başka bir şey bulunmayan bir kameraya toslamış oluruz.
Sevgili dinleyenler, biraz da yazarın hayat hikayesine göz atalım.
Salah Birsel 1919 yılında Bandırma'da doğdu. İstanbul Üniversitesi Felsefe bölümünü bitirdikten sonra iş müfettişliği, kitaplık ve basın ve müdürlüğü gibi görevlerde bulundu. 1999 yılında hayata veda etti.
Deneme edebiyatının alay beyi olarak tanımlanan Salah Birsel'in eserlerinde bilgi birikiminin egemenliği hakim. Denemelerinde günlük, hikaye, şiir, söyleşi gibi türleri harmanlayarak eritir. Onun üslubunda ironi, güldürü ögesi ağır basar ve yazar sözlüklerde bile rastlanmayan kelimeler kullanır. Birsel, denemelerinde yeni kelimeler üretmesiyle ilgili olarak da şunları söyler.
Sözcükleri ben üretmiyorum. Benim kullandığım sözcüklerin hemen hepsi Türk yazarlarında var. Yalnız biz okumadığımız için bunların başka yazarlarda olduğunu bilmiyoruz. Söz gelimi, avante etmek sözünü, ileri çıkmak, öne doğru yürümek anlamında alıyorum. Buna Evliya Çelebi'de rastladım. Şöyle bir cümle var. Sinan Paşa Köşkü'nden bir kayık avante edip geldi. Ben oradan alıp kullandım.
Yazarın eserlerinden bazıları, Kahveler Kitabı, Ah Beyoğlu Vah Beyoğlu, Elmas Boğaziçi.
Sevgili dinleyenler, Boğaziçi şıngır mıngıra devam edelim. Kitapta İstanbul'un eski bahçeleri de bütün ihtişamıyla yer alıyor. Yazarın tasvirleriyle okuyucunun gözünde canlı bir seyirliğe dönüşüyor.
Dördüncü Murat Çağı'nın Dillere Destan 2 bahçesi de Çengelköy'deki has bahçe ile Murat'ın kızı Kaya Sultan'ın bağıdır. Kuzguncuk'tan Üsküdar'a giderken Nakkaşpaşa bahçesini ve Öküz Limanı'nı geçer geçmez karşınıza çıkan bağda sultanın bir kasrı da vardır. Geçmiş yıllarda Boğaz çiçek ve meyve bahçesi demektir. Sümbül, karanfil, lale buraların başlıca çiçeğidir. Gül de çokça görülür. 3. Ahmet Çağı'nda 229 lale türü sayılmıştır. Vefalı Mehmet Bey'in yetiştirdiği Nizeyi Rummani adlı lale de en pahalısıdır. Bahçelerde selviler çoktur. Hele Polonyalı gezgin Simeon'un demesine göre 1608 yılında İstanbul'da her bahçe selviliktir. 3. Murat Boğaz bahçelerinin düzenlenmesi, güzelleştirilmesi için büyük çabalar göstermiştir. Bahçelerdeki ve seyir yerlerindeki bülbülleri çoğaltan da odur. 3. Murat, Mısır valisi İbrahim Paşa'ya haber salarak oradan bülbül ve zaanos getirtmiştir. Kırım'dan lale soğanları, Edirne'den gül fidanları aldırtmıştır. Onun çağında İstanbul'a bir kez 500 bin sümbül soğanı geldiği de bilinir. Murat bunlarla da yetinmemiş, İngiltere'den eşine az rastlanır çiçek tohumları da istemiştir.
Sevgili dinleyenler, Boğaz'ın güzelliğinde o dönemin padişahlarının da çabası büyük. Dünyanın her yerinden özel tohumlar getirterek Boğaz'ı çeşit çeşit çiçek bahçesine çevirmişler.
Boğaz, çiçekler dışında kayıklarıyla da çok meşhur. Bakın Salah Birsel Boğaz'ın kayıklarını nasıl anlatmış.
...1835 yılının son günlerinde İstanbul'a gelen İngiliz yazarlarından Bayan Julia Pardo, Boğaz'daki bütün sandallara tutulmuştur. Padişah kayıklarından tutun da Sölpük ve Pejmürde kayıklara varıncaya kadar. Kayıkların kalkık burunlarının akıntıya doğru batıp çıktığını gördükçe, Onları parlayan, tüylerini duru suyun içinde dinlendiren deniz kuşları sanır. Teopole Gautier ise Venedik gondolunu Türk kayığı yanında kaba saba bir sandukaya benzetir. Kayıklar Türk oymacılık sanatının bir yüzünü yansıtır. Bordaları, küpeşteleri, yelkenleri bile pek ince süslerle bezenmiştir. Türklerin nakkaş adını verdikleri boyacılar, sonradan bu hatları altın yaldızlar ve çeşitli boyalarla işlerler. Doğrusu o yıllarda kayıkçılık İstanbul'da sanattan da ileridir. Usta nakkaşlar, yalnız kürek üzerinde çalışan kürekçiler, yaldızcılar ve piyadelere en büyülü boyutları veren ustalar ibadullah'tır. Ama gerçek süsü siz gelin de padişah kayıklarında görün. Bunlar elvan boyalarla yaldızlanıp en iyi kumaşlarla döşenir. Padişah kayıkları köşklü ya da köşksüz olur. Köşklüler de kapalı ya da açık olmak üzere iki türlüdür. Açık olanların sadece üstleri örtülüdür. Kayıkların baş tarafında da tahtadan ya da gümüşten bir kartal ya da bir deniz kuşu bulunur. Bunlara bu yüzden kuşlu kayık da denir.
Kitapta kıyı sarayları, yalılar ve buralarda sürdürülen yaşamlar da tarihten kısa alıntılarla yer alıyor. Kitap sadece Boğaziçi'ne değil, kıyısında sürdürülen yaşamlara da değiniyor.
Abdülhamit çağında saray mutfaklarının aylık masrafı 10 bin altındır. Bir günde alınan tavuk sayısı da 500'den aşağı düşmez. Matbaa-ı Amire denilen saray mutfağı, Beşiktaş'ta Dolmabahçe Sarayı'nın üst yakasındadır. Bu mutfaklarda 50'ye aşkın aşçıbaşı, tatlıcı ve börekçi, 100'e yakın aşçı kalfası ve çırak vardır. Bulaşıkçılar, kilerciler, tablacılar bu hesabın dışında. Yemekleri saraylara tablacılar taşır. Her sarayın 10-15, çırağınınsa 35 tabla yemeği vardır. Bir dereceli tablalar efendilere, iki dereceliler saray görevlilerine gider. Şimdi dikkat! Sultan Hamit'in yemeği gidiyor. Kilercibaşı Osman Bey önde, dört kilerciyle sırma cepkenli, kocaman şalvarlı, tablacıbaşı arkada. Abdülhamit'in yemeği mutfaktan alınıp sarayın taşlığına getirilmiştir. Sofra takımları da sepet çantalar içinde yetiştirilmiştir. Yemek odası nerede diye boşuna aramayın. Fransa kralının sarayında ayak yolu yoksa, Türk padişahının sarayında da yemek odası yoktur. Abdülhamit ikide bir, "Yahu ne zaman yerleşeceğiz? Göçebe yaşam sürüyoruz. Daha bir yemek odamız bile yok," der. Ama siz ona kulak asmayın. O belli bir yemek odası olmamasına güvenlik bakımından için için memnundur.
Yazar İstanbul'un sokaklarını ve oralarda yaşayanları anlatmayı unutmaz. Kendine has üslubuyla bir sokaktan girer, diğerinden çıkar.
Beşiktaş'ın yıllanmış şaraplarından biri de Behçet Necatigil'dir. Onun ayak sesleri Beşiktaş'ın bütün sokaklarında çok varır, çok gelir. Dibekçi Kamil Sokağı'ndan geçerseniz, dikkat Behçet oradadır. Valide Çeşmesi, Setbaşı Sokağı'ndan giderseniz yine oradadır. Camgöz Sokağı'na sapıp bir Beyt-i Müzlim'le fotoğraf çekmeye kalkışırsanız yine o çıkar. Hep de 22 numaralı evlerdedir. Dibekçi Kamil Sokağı'ndaki baba evidir. Burada annesi, kız kardeşleri oturur. Yıkıldı yıkılacaktır. Camgöz Sokağı'ndaki evin de işi bitiktir. 1955'te satın alınmıştır. Oh, kira mira yok artık. O sokaktaki birbiri üzerine abanan bir dizi ev gibi tahtadandır bu da. Sokak Ihlamur Deresi Caddesi'ne koşut olarak onunla yarışırcasına uzar gider. Oysa Tuz Baba'ya çıkan bir sürü dar sokak, iç içe ve inişli çıkışlı görünümleriyle cam gözü dört bir yandan sıkıştırır. Beşiktaş'ın en yoksulları, en boynu bükükleri buradadır denilse yanlış olmaz. Behçet cam gözün soluk yüzünü şöyle canlandırmaya çalışır.
Bilmezdik kaç nüfus, kaç hane. Duyulurdu serçe sesi bir kapının. Bağıran bir erkek boşluğa karşı, ağlayan bir genç kadın. Kimdin sen? Karşımızdaki ev, sarı ampul söner 11'e doğru. Eğilirdim, havasız sokak, camlar kararırdı. Bitmezdi makinede dikişin. Kimdin sen bitişik komşu? 3 yavrunla kalmışsın, bir tanıdık söylemişti.
Sevgili dinleyenler, Boğaziçi Şıngır Mıngır'da zaman ve olaylar sürekli değişir. Yazar Osmanlı padişahlarının anılarını anlatırken hiç fark ettirmeden batılı gezginlere geçer. Oradan şairlere, yazarlara gelir ve bir sonraki sayfada nereye geçeceğini kimse tahmin edemez.
...1946 Şubat'ında bir pazar günü üç adam Şişli'den yola çıkıp Mecidiyeköy, Zincirlikuyu üzerinden derelere, tepelere vurmuşlar. O sıralar ortalarda Levent ya da Etiler adını taşıyacak tek bir kulübe bile yoktur. Bu üç adam bizim Sait Faik, Oktay Akbal ve Salah Birsel'den başkası değildir. Yolda Sait bir ara Oktay'la Salah'ı durdurmuş, eliyle uzaktaki bir koyuluğu göstererek, işte Menekşe Vadisi orası demiştir. Sait Faik bir öyküsünde Menekşe Vadisi'ni şöyle anlatır. Sabahleyin uyandığım zaman dışarı baktım. Önümde sis içinde bir bahçe uzanıyordu. Kenarda yarısı cam, yarısı hasır örtülü, ser gibi bir şey vardı. Pencereyi açtım, güzel bir menekşe kokusu burnuma doldu. Hava ılıktı. Sonra sis ağır ağır açıldı. Gözümün önüne bir bostan serildi. Lahanalar, çiçekler, maydanozlar şaha kapmıştı. Menekşe, her taraf menekşe kokuyordu. Yolun tam ortasında şarıl şarıl bir derede akıyordu. Akşam eve gelirken bu derenin içinden mi geçmiştik? Ayaklarım bile ıslanmamıştı. Doğrusu şu ki Menekşe Vadisi Sait'in kafasında yaratılmış bir yerdir. Oktay'la Salah o gün Sait'in elinin doğrultusunda hiçbir şey görmemişler. Ama Sait'in düşle gerçek arasında gidip gelmesini de hiç bozmamışlar. Evet, evet gördüm orada sözünü bir bir yinelemişlerdir.
Sevgili dinleyenler, tarihte birçok yazara, şaire ilham vermiş Boğaziçi'ni tanımak için Boğaziçi Şıngır Mıngır adlı eseri okumanızı öneririz.
Okurken Salah Birsel'in şiirsel üslubuyla zamanın ve Boğaziçi'nin içinde kaybolmanız mümkün. Romanı bitirdiğinizde İstanbul'un zaman içindeki değişimine şahit olacaksınız.
Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle, hoşça kalın sevgili dinleyenler.
Edebiyatla kalın. Bu program Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanmıştır.